Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Radyo Sputnik artık 24 şehirde. Daha önce İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli'de olan radyo yayınlarımız artık Antalya'dan Ordu'ya, Samsun'dan Gaziantep'e, Hatay'dan Sakarya'ya, Türkiye'nin dört bir yanından. 24 ilde 60 milyonun kulaklarındayız. 7/24 yayınlarımızla en doğru haberleri ve programlarımızı dinleyicilere aktarıyoruz. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Siyaset, spor, magazin, bilim, kültür, sanat, dünya ve Türkiye gündemi. En yeni haberler, son dakika gelişmeler. Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Başdımar'la Haber Masası'nda. Haber Masası her gün 13.30'da Radyo Sputnik'te. Haber Masası başlıyor.
Herkese mutlu günler. Saatler 13.32'yi gösteriyor. Radyo Sputnik'tesiniz. Haber Masası başlıyor. Ben Selin Yazıcı.
Ben Serkan Başdımar.
Ve ben Aslı Kahveci.
Yepyeni bir Haber Masası'ndan herkese mutlu günler diliyoruz. Efendim az önce yayındaydı, kulaklarınızdaydı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sputnik, Komsomolskaya Pravda ve Govorit Moskva radyolarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi. Uluslararası gündemdeki güncel konularla ilgili önemli bir röportaj gerçekleştirdi. Saat 12'de başladı bu röportaj ve 1.30'a kadar sürdü. 1.5 saat boyunca biz bu röportajı hem radyomuzdan hem de Radyo Sputnik hem de Sputnik Türkiye Haber'den de takip edebildiniz ve biz bugün burada sadece bu konuyu işleyelim dedik. Çünkü gerçekten Lavrov'un anlattıkları çok önemli meselelerdi. Ukrayna ve Donbas'ta devam eden özel askeri harekatın yansımalarından bahsetti. Bugüne kadar hiç söylenmeyen bazı dipnotlardan bahsetti ki söyledikten sonra kendi de dedi acaba bana kızacaklar mı dedi, bazı özel notları paylaştım dedi. Orta Doğu'da yaşanan gerilimden bahsetti. İsrail ile İran arasında biliyorsunuz bu sabah saatlerinden itibaren ciddi anlamda biz de bütün bültenlerde verdik, bu konuyu konuştuk. Böylesine bir gerilimin ardından tabii ki bu konuyla ilgili sorular da çok fazlaydı. Rusya'nın Batı ile ilişkileri vardı. Batı'ya ciddi ver yansımlar vardı. Dediğimiz gibi bu röportajı Türkçe simültane tercümeyle canlı olarak da hem radyodan hem de Sputnik Türkiye hesabından yayınladık. Peki şimdi elimizde neler var, neleri konuşacağız? Aslında çok fazla konu var, konuşulacak. Gerçekten Lavrov'un aktardıkları çok önemliydi. Çok önemli dünya meselelerine değindi. Batı'ya ciddi bir veryansını vardı.
Batı özellikle NATO'ya vardı. Karşı serzenişlerde bulundu.
Aynen, güven kaybından sık sık bahsetti. Avrupa Birliği ve NATO ile güven kaybı yaşadık dedi. Hatta çok sivri cümleleri de vardı. Batı aklını başına alırsa görüşebiliriz diye de
evet, neler kurdu. Daha önce de müzakereler de oldu İstanbul'da özellikle geçen 2022'de, 2022 yılında. Ama bu müzakerelerde uzlaşı sağlanamadı.
Evet, bunlara da sık sık değindi. Bu müzakere
tekrardan bir iddia var. Tekrardan bir müzakere masası oluşturulması yönünde İstanbul'da özellikle tekrardan.
Evet. İstanbul zaten hep bu konuda aracı olmak istediğini evet, hep söylüyor. Sevgili Cumhurbaşkanımızdan da bu konuda sürekli açıklamalar gelmişti. İlerleyen günlerde göreceğiz. Ukrayna meselesiyle başlayalım mı o halde?
Başlayalım. Ukrayna meselesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarından bana göre ilki, neden İsviçre'nin bir aracı pozisyonunda olmaması gerektiğiyle ilgili açıklamasıydı. Lavrov, Rusya'nın İsviçre'yi Ukrayna müzakereleri için uygun bir platform olarak görmediğini belirtti. Çünkü dedik ki tüm tarafsızlık özelliğini yitirip açıkça hasım bir ülkeye dönüştü İsviçre. Hasım bir ülkede tarafsız bir pozisyonda olması gereken aracılık pozisyonunu yürütemez.
Yani İsviçre'yi tarafsız olarak görmediğini çok net bir şekilde söyledi. Tarafsız olursa ancak aracı olabilir dedi. Katılmamak mümkün değil.
Evet.
Burada İstanbul'un İstanbul'daki görüşmelerden sıklıkla bahsetti. Ve bu görüşmenin aslında neden olmadığını, yani bu görüşmelerden neden barışın çıkmadığına dair önemli ez cümleleri vardır. Özellikle onlara hemen bakmak istiyorum. Diyor ki İstanbul Anlaşması'nın bazı maddelerini açıkladı ve hatta en son söyleyeceğim şey ilk önce söyleyeceğim. Diyor ki bu maddeleri bugüne kadar kimse açıklamadı. Umarım açıkladığım için beni eleştirmezlerdi dedi. Neler söyledi?
İstanbul'daki mutabakat üzerine. Evet. İstanbul'da sağlanıyor bir mutabakat ama sonrasında imzalamayı reddediyor Kiev. Bu Kiev'in imzalamayı vazgeçtiği anlaşmanın içeriğine ilişkin detaylarsa ilk kez paylaşıyor Lavrov.
Çok önemli bir beşinci madde var. Orada bir beşinci madde var.
İstanbul'daki belgede ne tür garantiler vardı sorusunu yöneltiyorlar. Ukrayna heyetinin istediği gibi bu garantilerin son derece ciddi olmasını sağlamaya hazırdık diyor. Kuzey Atlantik İttifakı'nın kurulmasına ilişkin Washington Anlaşması'nın 5. maddesi ciddiyetinin sınırı olarak kabul edildi. Bunlar çok ciddi güvenlik garantileri diye devam ediyor. Ayrıca bu güvenlik garantilerinin Kırım ve Donbas için geçerli olmadığı özellikle yazılmış
zaten
diye de noktayı koyuyor.
Kırılma noktası da anladığımız kadarıyla kırılma noktası da burada. Çünkü diyor ki Kırım ve Donbas için geçerli olmadığını söylüyor.
Evet. Bu topraklara saldırı olursa anlaşma hemen iptal olur demişti zaten. Ki bu topraklara saldırı da hiçbir zaman sona ermedi. Donbas'a zaten sürekli saldırı altında kaldı. Kırım'da Kırım da en son de, Kırım Köprüsü'ne evet, yapılan ve yapılması engellenen ikinci saldırı da var. Hadi ilk saldırı yapıldı, ikinci saldırı da engellendi. Sürekli bu saldırı teşebbüsleri devam ediyor.
Bir madde daha varmış, onu da yine ilk defa açıkladı. Ukrayna topraklarında hiçbir askeri üssün bulunmamasını öngörüyordu diyor. Ve tekrar edelim, Lavrov diyor ki bu maddeleri bugüne kadar kimse açıklamadı. Umarım açıkladığım için beni eleştirmezler.
Askeri üs olarak da yabancı devletlerin askeri üssünden bahsediyor değil mi? NATO ve diğer devletlerin askeri üssünden bahsediyor.
Tabii. Şimdi yani şöyle, tehdit zaten oluşturabilecek her türlü askeri üs onlar
aynen,
için
ciddi
tehlike.
Aynen, ciddi anlamda da NATO ile ciddi bir güven kaybı olduğundan bahsediyor zaten. Yani Rusya'nın ne Avrupa Birliği'ne ne de NATO'ya hiçbir şekilde güvenmediğini, güven kaybı yaşadığını söylüyor.
NATO zaten en ufak bir devlet yapısıyla bile, Litvanya'nın mesela nüfusu çok az bundan bahsetti ama Litvanya ile bile NATO tehdit ediyor şu anda Rusya'ya karşı. Çünkü sınırlarında şu an yakın Litvanya biliyorsunuz. Rusya'nın komşusu olarak biliniyor. En ufak nüfusla bile NATO şu anda Rusya'yı tehdit ediyor.
Lavrov'un açıklamalarında benim dikkatimi çeken şey şu oldu. Daha önce Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarında da özellikle söylediği, biz barış için ya da Avrupa ile ilişkilerimizi düzeltmek için gerekli adımları atmaya hazırız. Biz barış taraftarıyız. Biz ilişkilerin iyi olması taraftarıyız. Bunun hem Rusya için hem de aslında Avrupa Birliği ülkeleri için olması gereken olduğunu düşünüyoruz. Minvalinde açıklamaları vardı. Evet. Bugün Lavrov da benzer yönde açıklamalarda bulundu ve dedi ki biz gerekli adımları attık. Hatta şunları yaparsak Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz daha düzenli ilerler şeklinde bir takım söylemlerde de bulunduk. Hatta anlaşmaya da çok yakındık ama nedense Avrupa Birliği birdenbire çark ediyor.
Evet, orada İngiltere'nin de ciddi sonradan bildiğimiz açıklamaları var. Anlaşmanın imzalanmaması alakasıyla alakalı. Bu arada NATO'yla demişken de NATO'yu biliyorsunuz bu arada sık sık Rusya'da gündeme gelen bir şey vardı. Rusya NATO'yu mu saldıracak şeklinde. NATO'ya saldırma düşüncemiz yok ama diyor sınırlarımıza yaklaşmalarına izin vermeyeceğiz diyor. Tabii ki bu da çok mantıklı bir açıklama.
Sınırlarımıza yaklaşmasına izin vermeyeceğiz derken Ukrayna'nın ve diğer sınırdaki, Rusya sınırındaki devletlerin NATO'ya alınmasını mı kastediyor
tabii
acaba?
Ki, tabii ki, çünkü kendi topraklarını da korumak zorundasın. Yani sınırlarında düşünsene NATO ülkeleri var, ne yapacaksın?
Ne yapacak?
Ne yapacak işte, diyor ki size saldırma düşüncemiz yok ama diyor bizim sınırımıza da yaklaşamazsınız diyor. O halde Ukrayna'yı da alamazsınız NATO'ya diyor. Yani buradan da ben bunu anlıyorum, sizi bilmiyorum. Moskova'nın NATO'ya saldırmaya ilişkin herhangi bir düşüncesi bulunmadığını ancak ve ancak ittifakın Ukrayna eliyle de Rusya sınırlarına yaklaşmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. Bu da çok doğru bir şey diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum siz benimle aynı fikirde misiniz ama.
Hazır Ukrayna konusuna geçmişken bu İstanbul'da imzalamaktan vazgeçilen bir anlaşma vardı. Kiev'in vazgeçtiği bir anlaşma imzalamaktan. Bununla ilgili konuya da değindi. İstanbul'da üzerinde mutabakat sağlanan ancak daha sonra Kiev'in imzalamaktan vazgeçtiği ki bunun altını çiziyoruz. Anlaşmanın içeriğine ilişkin detayları ilk kez paylaştı Lavrov. İstanbul'daki belgede ne tür garantiler vardı?
Bu önemli bir şey.
Ukrayna heyetinin istediği gibi bu garantilerin son derece ciddi olmasını sağlamaya hazırdık. Kuzey Atlantik İttifakı'nın kurulmasına ilişkin Washington Anlaşması'nın 5. maddesi ciddiyetin sınırı olarak kabul edildi. Bunlar çok ciddi güvenlik garantileriydi ancak bu güvenlik garantilerinin Kırım ve Donbas için geçerli olmadığı özellikle yazıldı ifadelerini kullandı.
Evet, bunu gerçekten sık sık tekrarlamakta fayda var.
Amerika Birleşik Devletleri'ne de sert mesajlar verdi. Daha doğrusu gözdağı vermek amacıyla kurduğu cümleler vardı. Çin'le ilişkilerden girdi öncelikle. Çin hani artık dünya ekonomisinin lideridir diye belirtiyor. ABD'yi sollamıştır diyor.
O konuya birazdan ekstra girelim.
Tamam. Sonrasında yine Margarita Simonyan'ın Sputnik Genel Yayın Yönetmeni bazı soruları oldu. Ondan önce...
Kimle alakalı olan?
Evet.
Şu bir Ukrayna meselesini bitirelim. Çünkü şurada bir de batılı ülkelere yine ciddi bir eleştirisi vardı.
Evet, özellikle Fransa'ya.
Çok keskin cümleleri var. Fransa, bir kere diyor ki hiçbirine güvenmemek lazım diyor. Çünkü diyor arkadan sizi satıyorlar diyor. Böyle bir cümle kurdu kendisi. Ukrayna'da bir türlü barış anlaşmasının yapılamadığını, çünkü Avrupa'nın bunu istemediğini, yani Avrupa'nın aslında bu barışı istemediğini söylüyor. Biz diyor uzun süre kendimizi diyor Batı'nın diyor Avrupa'da diyor güvenliği gerçekten sağlamak istediğine yönelik kendimizi kandırmışız. Batı'nın böyle bir beklentisi yok. Batı, Avrupa, Batı burada bir barış istemiyor diyor.
Evet.
İsteseydi istemeyen taraf ona göre adımlar atardı ama Rusya'nın attığı adımların hiçbirinin karşılığının görülmediğini söylüyor.
Ayrıca bunun somut delilleri olduğundan da bahsediyor. Bunların en önemlisi, en dikkat çekeni Ukrayna'daki Fransız askerleri.
Evet, bununla ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşanmıştı. Bir asker çıkmıştı, askerin telefonundan fotoğraflar çıkmıştı. Hatırlıyorum, evet.
Ukrayna'da Fransız askeri uzmanların çalıştığını biliyoruz dedi Lavrov ve şu cümleleri kullandı. Polonya, Baltık ülkeleri, Çekya, Bulgaristan bu konuda liderlik yapıyor. Avrupa'nın büyük güçleri de bir şekilde onlara uymak zorunda kalıyor. Misal Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'ya Fransız askerlerinin gönderilmesi gerektiği yönündeki sözleriyle. Sonra birileri onun yanlış anlaşıldığını anlatmaya çalışıyor. Oysa Macron çıkıp yine hayır doğru anlaşıldım diyor. Avrupa ülkelerinden ordu ve istihbarat temsilcilerinin yanı sıra sadece Fransız paralı askerlerin değil, askeri uzmanların da Ukrayna'da faaliyet gösterdiği yönünde elimizde veriler var diyor. Bu da Avrupa'ya neden güvenmemesi gerektiğine yönelik somut delil olarak öne çıkıyor.
Aynen, buna bir not daha eklemek istiyorum. Ben geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Yüksek Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'ın bir açıklamaları vardı. Borrell diyor ki, Borrell'ın açıklamasını çok samimi bir itiraf olarak görüyor kendisi. Bazen balta girmemiş ormanlarla çevrili, çiçek açan bir bahçeye benzer açıklamalar yapan Borrell kısa bir süre önce Ukrayna için değil Rusya'ya karşı savaşıyoruz dedi. Bu türden de birçok açıklama var yanıtını verdi. Evet, işte bu barış istemiyorlarla alakalı olarak bu da yine buna kanıt olarak sunduğu durumlardan bir tanesi. Ukrayna için değil Rusya'ya karşı savaşıyoruz dedi ve bunu söyleyen kişi Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell.
Bu arada bir son dakika gelişmesi var yurdumuzla ilgili sevgili dinleyenler, son dakika gelişmesini verelim. Kırklareli'de otobüs devrildi, çok sayıda yaralı var. Bulgaristan'a yolcu taşıyan otobüs Kırklareli'de devrildi, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Geçmiş olsun diyoruz, 112 acil sağlık ekibi sevk edilmiş zaten. Yurttaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz, yaralananlara acil şifalar dileyip asıl konumuzdan devam ediyoruz.
Aynen, devam edelim. Ve Çin, az önce sen bahsedelim demiştin,
evet.
Çin'le ilişkiler, bu Çin'le ilişkilerle alakalı olarak şimdi Rusya'nın şöyle bir durum var. Rusya batıdan uzaklaştıkça Çin'le yaklaşıyor.
Evet.
Çin'le ciddi anlamda ticari olarak da büyük bir yaklaşım var. Çin'le ilişkiler özellikle Margarita Simonyan'ın çok ciddi bir
aslında
sorusu
şöyle
oldu.
Biraz daha başa gittiğimizde böyle hani artık özel askeri operasyonların başlamasıyla birlikte hani yaptırımlar arka arkaya geldi. Rusya'nın şu an dünyada en çok yaptırım uygulanan ülkelerden bir tanesi olduğunu da biliyoruz. Ama Rusya tüm bunlara rağmen yine 2023'te önceki programda da belirttiğim gibi %3'lük bir büyüme sağlamıştı ekonomi anlamında. Hı hı. Ama Amerika Birleşik Devletleri ile yapamadığı ticaret hacmini farklı ülkelere yönlendirdi. Hı hı. Bu olaylardan sonra tabii
çok güzel bir
bunlardan bir tanesi de
bu.
Çin.
Evet.
Çin ki şu an ABD'yi ekonomiksel anlamda yaptıkları işlerde ticaret olarak
çok
tehdit edebilecek
konuştu.
Bir ülke ki burada Lavrov'un açıklamalarından da bunları görebiliyoruz.
Özellikle Margarita Simonyan'ın çok can alıcı bir sorusu vardı. Çin'le diyor peki diyor bu kadar yaklaştık ama diyor peki bunun tehlikesi olur mu diyor. Çin'le de diyor bu kadar yaklaşmanın diyor yakınlaşmanın diyor bize diyor farklı bir dönüşü, tehlikeli bir dönüşü olur mu dedi.
Lavrov'un da buna cevabı hani Çin'in bambaşka ilkeleri sahip bir medeniyet olduğunu belirtiyor. Sadece biz kazanalım.
Evet, hedefi yok. Batı'da ve Amerika'da gördüğü sadece biz kazanacağız. O Batı hegemonyasının Çin'de olmadığını söyledi. Çin'de de evet dedi eski ve köklü bir uygarlık ama diyor dış politikada etkisini düşünecek olursanız diyor çok daha genç diyor. Çok diyor genç bir siyaseti var diyor. Dolayısıyla diyor ikimizin yani Rusya ile Çin arasında ciddi bir çıkar dengesi olduğundan bahsediyor. Yani hem onların çıkarına hem de bizim çıkarımız diyor çok dengeli bir şekilde gidiyor. Bu denge bozulmadığı sürece de diyor dolayısıyla bir tehlike olarak Çin'le yakınlaşmayı bir tehlike olarak görmediğini çok net bir şekilde söyledi.
Zaten bu yakınlaşmanın tehlikesini oluşturabilecek Simonyan'ın da soru sorarken kastettiği şey bu ilerlediği zaman ilişkiler, bu yakınlaşmalar daha da ilerlediği zaman karşılıklı tavizler ilerlediği zaman bir denge bozulumu olur mu? Yani Çin nasılsa bana mecbursun Amerika'yla arandaki bu soğuk savaş zamanındaki gibi olmasa da bu mesafe seni bana mecbur bırakıyor tarzında bir politikaya gider mi şeklinde. Buradan da Lavrov'un verdiği yanıttan anladığımız kadarıyla Rusya öyle dengeli bir siyaset izliyor ki buna imkan yok.
Evet, bu Rusya ile Çin'in bu kadar yakınlaşması tabii Batı'yı da rahatsız ediyor.
Amerika'yı da, normal olur.
Batı'yı da Amerika'yı da ciddi anlamda rahatsız ediyor. Hani sabah belki tehlike o anlamda da olabilir. Simonyan o anlamda da sormuş olabilir.
Asıl tehlikeyi ben şurada görüyorum açıkçası. Sabahları özellikle enerji bültenini sunduğum zamanlar Avrupa'daki enerji fiyatlarındaki artışı her geçen gün daha da katlanmış olarak sevgili dinleyicilerimize veriyorum. En son 7.8 kat ki Mart ayında. Şubat'a göre havaların daha sıcak olduğu Mart ayında bile 7.8 kat daha pahalıya aldıklarını
görüyoruz.
Yaptırımlara
devam etsinler o zaman. Ne diyelim?
Asıl tehlike burada bence.
Yaptırımlara devam etsin diyorlar. Peki bu arada Rusya'da da Çin ürünlerinin bir hayli fazlalaştığı da konuşuldu. Çok da güzel bir cevap verdi buna. Bence diyor raflarda da diyor Çin ürünlerini fazlasıyla görmenin bir zararı yok. Çünkü gayet de kaliteli ürünler diyor. Bu şekilde de bir açıklama yaptı.
Lavrov'un değindiği bir başka konuda Rusya-Ermenistan arasındaki ilişkilerde son zamanlarda Ermenistan tarafından yapılan açıklamalarda Paşinyan ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda Rusya ile ilişkilerin biraz daha zayıfladığı ve NATO ve Amerika ile ilişkilerin çok daha artırıldığı yönünde açıklamalar geliyordu. Özellikle NATO tatbikatının Ermenistan topraklarında yapılması da konuşulduğu sıralarda bu açıklamaları çok sık duymuştuk. Bununla ilgili Rusya'nın tavrı her zaman temkinli ve aslında Ermenistan'ı incitmeyecek şekilde olmuştu. Ama Lavrov bugün artık dedi ki ABD ve AB'nin Ermenistan'ı Rusya'dan koparmaya yönelik eylemleri küstahça. Buna da ekonomik gerekçeleri öne sürerek karşılık verdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Moskova ile ilişkilerin zor bir dönemden geçtiği ancak öneminin göz ardı edilemeyeceği yöndeki sözleri soruldu Lavrov'a. Lavrov da bence bunlar çok önemli açıklamalar zira bu bakıma ABD ve AB'nin Ermenistan'ı Rusya'dan hızlıca koparmaya yönelik küstah ve pervasız eylemlerine verilen bir tepki diye konuştu. Çünkü realiteler farklı şeyler söylüyordu. Yani ABD ve AB'nin yapmaya çalıştığı bir takım politik gerekçeler Ermenistan'ı Rusya'dan uzaklaştırır mı sorusunun realitede bir karşılığı yoktu. Çünkü iki ülke arasında hem geçmişten gelen çok önemli ortak politikalar vardı. Hem de Rusya'nın ciddi anlamda Ermenistan'a sağlamış olduğu tavizler, ekonomik tavizler vardı. Ermenistan'ın bunlardan vazgeçebilmesinin mümkün olmadığı zaten ortadayken daha fazlasının ABD ve Avrupa Birliği tarafından Ermenistan'a verilmesi söz konusu bile değilken Ermenistan'ın Rusya'dan kendisini koparmak ve farklı bir siyaset izlemek yönünde adım atması da düşünülemezdi. Zira Lavrov 20 milyar dolardan bahsediyor iki ülke arasındaki ticaret hacminden ve bundan vazgeçebilirler mi bir kalemde diye soruyor. Kaldı ki verdiğimiz tavizler hava sahalarını kullanma, transit yolları kullanma ve bu noktada verilen tavizler Ermenistan'a bunlardan bir kalemde vazgeçebileceklerini düşünmek mümkün mü diyor.
Bence değil.
Bu kadar geniş bir ayrıntılı açıklamadan sonra.
Bence değil. Çok net açıklamalar yapmış. Yani gerçekten hani böyle bazen siyasilerin açıklamaları oluyor ama ucu o kadar açık oluyor ki hani bakıyoruz hani bu açıklamayı hiç yapmasa da olurdu diyoruz ama gerçekten çok net, çok hedefine giden, çok manasını bulan açıklamalar yapmış. Ve tabii ki İsrail'e değinmemek mümkün değildi. İsrail'in hem Filistin saldırılarını değerlendirdi hem çok taze olan bu İran'la arasında yaşanan meseleden bahsetti.
Filistin'e saldırılardan bahsettim. Bu konuda Lavrov diyor ki Birleşmiş Milletler Tel Aviv'in Filistin'e karşı saldırılarını takmıyor diyor. Yani baktığımızda aslında doğru. Birleşmiş Milletler hep bir karar alınıyor. Hep bir araya geliyorlar. Toplantılar
aldığı
yapılıyor, komisyonlar yapılıyor.
Ama bağlayıcılığı yok. Ama çünkü bağlayıcılık acaba bu yok. Yüzden olabilir mi? Tel Aviv'in takmama sebebi bu yüzden
herkes
olabilir mi acaba?
Herkes bir şey düşünüyor ama somut bir adım atılmıyor. Lavrov da zaten bundan şikayetçi
zaten
olduğunu.
Zaten net kararlar çıkmıyor. Belirtiyor. Çünkü Birleşmiş Milletler'de Güvenlik Konseyi'ne net bir kararın çıkması için başta daimi üyelerden oy alması gerekiyor. ABD hiçbir zaman yeterli oyu vermediği için dolayısıyla hiçbir zaman karar çıkmıyor. Ya Birleşmiş Milletler üyeleri gerçekten hani her hafta toplanıyorlar, gün yaparmışçasına çaylarını kahvelerini içiyorlar.
Orada ne konuşuyorlar
sanki? İki tane, üç tane mesajlar veriyorlar.
Fakat
ama
iyi konuşuyorlar.
Devamında hiçbir şey yok. Dolayısıyla da Lavrov diyor ki hani Tel Aviv Birleşmiş Milletler'in kararlarını takmıyor. İlk günden beri Rusya'nın Filistin'le alakalı olarak ilk günden beri politikası aynı, hiç değişmiyor. Diyor ki Filistin'de diyor iki devletli çözüm gerekiyordu. Hiçbir zaman bundan şaşmadı Rusya. Hep bunun arkasındaydı. Dolayısıyla yine bugün de Sergey Lavrov iki devletli çözüm gerekiyor. Birleşmiş Milletler de bu durumda varyansında bulundu aslında yani bir nevi. Çünkü oradan da çıkan kararların hiçbir bağlayıcılığı yok.
Yani
dolayısıyla
artık 7 Ekim'den bu yana kaç ay geçti hala devam ediyor. İnsan ölümleri devam ediyor. Bu saatten sonra artık BM bir karar alsan olur.
Birleşmiş Milletler'de
olur.
Hatırlarsınız ateşkes kararı çıktı. Ateşkes kararına uzun bir süre direnen ABD son oylamada çekimser kalarak en azından veto etmedi. Böylece karar çıktı, ateşkes kararı, ama İsrail buna uymadı. Peki burada İsrail yerine başka bir devlet olsaydı, Türkiye olsaydı mesela ya da çok Azerbaycan olsaydı.
Ambargolar
yani
üst üste gelirdi
Mısır
o zaman.
Yaptırımlar
üst üste gelirdi. Ama işte bu iki yüzü Batı devletlerinin yapmış olduğu bir şey. İsrail olunca konu o zaman sesini çıkartmıyorlar. Halbuki
i̇şte
aslında
sesini
dediği gibi bir örnek
lazım.
Verseniz bizim ülkemiz.
Bu konuda da gerçekten Rusya'da, Türkiye'de bu konuda en cesur açıklamaları yapan ülkeler diye düşünüyorum bu konuda. Evet, peki bir de biz bu sabah, ben sabah 6'da burada yayına başlıyorum, dinleyicilerimiz biliyorlar. Dolayısıyla 5'ten itibaren benim için gün başlıyor. Sabah 5'te telefonuma hemen tabii ki haberci edasıyla olduğum için haber sitesiyle başlıyorum. Kendi sitemize girerek bakıyorum. Bir baktım İsrail işte İran'a saldırısı var, şu var, bu var falan. Allah dedim, o gün bugünmüş dedim. Koştura koştura şirkete geldim nefes almadan. Bu arada ben haberleri yaparken, kaynaklarımızdan yardım alırken ekranda açık, önümde birkaç tane TV ekranı açık, haber kanalları açık. Orada o kadar komik diyaloglar oldu ki. Yani bir araya gelen 4 tane 5 tane gazetecisi, uzman ismi biz neden buradayız şeklinde ciddi ciddi birbirlerine sordu. Biz neyi konuşuyoruz dedi. Çünkü bu sabah öyle bir şey yaşadı ki bu dünya, hala da henüz ne olduğunu anlayamadık.
Ya önce bu sefer benim okuduğum şey oldu. Küçük enişte rol değiştirdi. Yani bu sefer İsrail tutmayın küçük enişteyi oldu.
Yani İsrail İran'a saldırı başlattı dendi. Ama İran devlet televizyonu birdenbire şehir sokaklarından, İsfahan'dan görüntüler göstermeye başladı. Trafiği gösterdi. Devlet televizyonu yapıyor bunu. Hayır, burada her şey gayet normal. 3 tane İHA'cık. 3 tane İHA'cık vardı. Mini, gerçekten İHA'cık diye şaka söylemiyorum. Mini İHA diye şeklinde. Evet. Zaten bunun drone olduğunu söylediler. 3 tane İHA vardı. Bunları da biz imha ettik. Hiçbir şey yok dediler. Ama öncesine baktığınızda işte CNN'e konuşan kaynaklar var. Bir gün öncesinde bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda Amerika'ya bilgi verildiği, bugün için bir saldırının, sınırlı bir saldırının olacağı şeklinde. Dolayısıyla Amerikan medyası İsrail İran'a saldırıyı başlattı şeklinde verirken İran medyası da hayır, normal, hiçbir şey yok dedi. Dolayısıyla çok uzun süre ben de haberlerin ne olduğunu anlamaya çalıştım. Gerçekten çok zorlandım. Dolayısıyla bugün için Sergey Lavrov'un bugünkü açıklamalarında da ben özellikle hani bakalım o da bu konuya nasıl ne söyleyecek dedim. Ama o da bu konuda birazcık daha yuvarlak, daha yuvarlayarak, daha böyle gerilimi tırmandırmayan cevaplar verdi. İşte diyor ki Orta Doğu'da bir gerilim var. Bunu tırmandırmamak gerekiyor. Rusya'nın da bu konuda İsrail'e diplomatik kanallar üzerinden durumları ilettiğini söylüyor. Hı hı. Misilleme saldırısı içinde diyor ki Rusya İsrail'in İran'la gerilimi tırmandırmak istemediğini göstermek için Tahran'ın saldırısına bu şekilde karşılık verdiğini umuyor.
Zaten
yani karşılıklı hani bir dediğimiz tiyatro oyunu vardı ya, o tiyatroya bu da bir bu replikle karşılık verdiği gibi bir şey mesela.
İran Cumhurbaşkanı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i aradığında aralarına geçen konuşmada bu minvaldeydi. Vladimir Putin'in söylediği gerilimi tırmandırmaktan uzak durun. Tabii ki topraklarınızı savunmak sizin hakkınız ama buna yönelik başka ülkenin topraklarına saldırı bu sınırın aşılması anlamına gelir. Lütfen gerilimi tırmandırmayın. İran'da karşılık olarak diyor ki biz zaten gerilimi tırmandırmak istemiyoruz. Biz sadece İsrail'in bize karşı saldırmasını önlemek istiyoruz. Buna misilleme yaptık. İsrail bu şekilde bir saldırı yapmazsa biz de bir karşılık vermeyeceğiz şeklinde ikili arasında telefon diyaloğu olmuştu. Lavrov'un açıklamaları da buna paralel. İran zaten tırmandırmak istemiyor bu gerilimi. Dolayısıyla iş İsrail'de bitiyor. Zannedersek İsrail'de yine İran'ın politikasının aynısını yaptı. Halkın gazını almak şeklinde.
Böyle birbirlerine küçük dokunuşlarla.
Küçük dokunuşlar, göz boyama.
Her şey yaparlar ya, estetik yaparlar ama bunu böyle çok böyle anili bir şekilde söylemek istemezler de. Küçük dokunuşlar yaptırdım diye. Hani bu da iki ülke arasında hani küçük dokunuşlar gibi geliyor bana. Başka bir anlam veremiyorum. Hani
şey gibi.
İran da istese neler yapabilecek güce sahip. İsrail de aynı şekilde ama ona 3 tane İHA yolluyor, ona çiçek yolluyor falan gibi bir şey oldu yani bu durum.
Gerçekten. Yani daha önce demiştim ya, İran İsrail'i gıdıkladı. İsrail de İran'a tükürüp kaçtı galiba.
Bilmiyorum, çocuk talaşı gibi yani o duruma geldi artık. Yani aynen, sırf böyle haklısın. Dünyanın gündemini bir şekilde hani meşgul etmek adına 3 tane İHA'cıkla böyle savaş üstüsü vermek adına.
İsrail'den şey açıklamasını bekliyorum, benim babam biz senin babanı döver.
Yani artık muhabbet o noktaya geldi yani. Ve tabii burada...
Benim babamın silahı var.
Benim babamın da nükleeri var. Evet. Şeklinde yani o raddeye gibi gerçekten yani biz bunu gülerek söylüyoruz ama hani hakikaten siniri de bozuyor yani insanın haberi yaparken hani bizi de bir düşünmenizi rica ediyorum. Gerçekten ben sabah geldim önce
gerçekçiliği olsun.
Allah'ım dedim, neye geldim dedim, o gün bugünmüş dedim, haberleri açıyoruz işte buradan editör arkadaşlarla falan böyle çalışıyoruz. Elimizde veri yok. Veri yok yani, ne söyleyeceğimi bilemez haldeyim. Bu arada işte dediğim gibi ekranda bu iş için uzman kişiler, nasıl diyeyim, duayen kişiler diyeyim, bunu baştan beri takip eden hem gazeteciler hem böyle uzman isimler bizi bu saatte niye buraya getirdiler dediler. Yemin ediyorum canlı yayında ben bunu ekranda duydum. Bir araya gelen 4 tane beyefendiden bir tanesi bizi bu saatte niye getirdiler buraya? Biz ne yapıyoruz, ne konuşuyoruz şimdi? Yani adam o kadar her şeyin ne olduğunu anlamış aslında, idrak etmiş ama tabii yayında olduğunuz zaman her şeyi çok normal cümlelerle, kendi aranızda bir arkadaşınızla konuştuğunuz cümleleri kurarak söyleyemiyorsunuz. Ama dayanamadı, ben niye buradayım dedi. O da bir anlam veremedi.
Evet.
Ama sonuç olarak İran'la İsrail arasında yaşanan bu durumla alakalı olarak genelde bütün ez cümleler aynı. Bir gerginlik istenmiyor. Aslında iki taraf da yine bu gerginliği tırmandırmak istemiyor. İtidal çağrıları var. Rusya'dan zaten biliyorsunuz Vladimir Putin'den daha ilk günden itibaren bu konuyla ilgili hep itidal çağrıları gelmişti. Yine aynı şekilde Türkiye'den de böyle çağrılar var. İşte karşılıklı çağrılar var ama bakalım kimin çağrısına uyulacak? Burada da ne olacak? Hani şimdi bir misilleme yapıldı, bir daha bir misilleme gelir mi? Bu böyle tenis maçı gibi ya da Yargıtay Başkanı'nın seçilmesi gibi.
Onu söyleyecektim.
Yargıtay
bu konu bir yerden tanıdık geliyor mu
gibi
diye.
Bu kadar uzayabilir mi acaba? Yani.
Evet, saat başına geliyor muyuz yoksa?
Evet, geldik. Geldik. Biraz daha zamanımız var. Gidiyoruz. Zaten son olarak da Avrupa'da güvenlik parametrelerini bir konuşuruz.
Onu
oraya
değinmek
işte saat başından sonra.
Ardından konuşalım.
Evet.
Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Siyaset, spor, magazin, bilim, kültür, sanat, dünya ve Türkiye gündemi. en yeni haberler, son dakika gelişmeler. Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Başdımar'la Haber Masası'nda. Haber Masası her gün 13.30'da Radyo Sputnik'te. Haber Masası devam ediyor.
Batı devletlerine hiç güvenmeyen bir Rusya var şu andaki şu süreçte. Evet, askeri operasyonlar devam ederken Lavrov da bu kapsamda diyor ki Avrupa'da güvenlik istiyorsak güç parametrelerini korumalıyız diyor. Bunu biraz daha ayrıntılı yaparsak Lavrov Batı liderlere seslenerek güvenlik istiyorsanız Avrupa güvenlik anlaşması yapalım ve hepimizin güvenliğini garantiye alalım demiştik ama... Yanaşmadılar dedi her zaman
güvenlik,
olduğu gibi.
Güvenlik, adalet bunlar tek taraflı olmayan şeyler. Hı-hı. Güvenliği sağlayacaksınız, bütün tarafların güvenliğini sağlamanız lazım. Adaleti getiriyorsanız tüm taraflara getirmeniz gerekiyor. Tek taraflı olunca işte böyle oluyor.
Lavrov bu konuda Batı'nın Rusya'ya stratejik yenilgiye uğratma histerisine kapıldığını söylüyor. Yani stratejik olarak yenilgiye uğratmak ve yenilgiye uğrattıktan sonra kendi şartlarını dayatarak bir güvenlik anlaşması yapmak. Nitekim nükleer... İstasyonların gezilmesi ve bunların denetlenmesiyle ilgili de Rusya'nın söylediği şey şuydu. Tamam, denetlemek mi istiyorsunuz? Hay hay, ama biz önce sizin savunma sistemlerinizi bir denetleyelim bakalım. Polonya'ya kurduğunuz, daha sonra Romanya'ya kurduğunuz bu sistemleri bir denetleyelim. Ukrayna'ya kurmak istediğiniz sistemleri. Ondan sonra gelin bizi denetleyin sorusuna cevaben hayır, biz önce sizi denetleyeceğiz, kontrol altına alacağız, sonra bir bakacağız. İstersek denetlemenize izin verebiliriz şeklinde
yani
bir tavırla.
Amacı Rusya'yı kontrol altına almak mı acaba? Her hepsinin altında yapan.
Zaten bununla ilgili...
Küçük ülkeleri kullanaraktan aslında amaç Rusya'yı kontrol
zaten
altına
Ukrayna
almak.
Zaten Ukrayna ile ilgili mevzunun da sadece Ukrayna-Rusya arasında olmadığını, bunun Batı tarafından bir taktikle kızıştırıldığını söylüyor ve diyor ki Rusya ile savaştıklarını zaten Borrell söyledi, itiraf etti. Yani Rusya Dışişleri Bakanı diyor ki Borrell'ın sözlerini anımsatıyor. Tamamen samimi itiraflar dizisinden biri. Bazen balta girmemiş ormanlarla çevrili çiçek açan bir bahçeye benzer açıklamalar yapan Borrell, kısa süre önce Ukrayna için değil Rusya'ya karşı savaşıyoruz dedi. Bu türden birçok açıklama var diyor AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'dan bahsediyoruz. Evet. Bizzat ağzından çıkan açıklamalarda Lavrov'un bu söylediklerini destekler nitelikte.
Aynen öyle. Peki sevgili dinleyiciler, artık yavaş yavaş programımızı kapatacağız. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün Rusya'da 3 önemli Sputnik, Komsomolskaya Pravda ve Govorit Moskva radyolarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi. Gündemdeki Gülcen Kollar'la ilgili çok önemli bir röportaj gerçekleştirdi. Gerçekten Türkiye'den de tüm dünyadan da gözümüz kulağımız Lavrov'un açıklamalarındaydı. Ukrayna ve Donbas'taki harekatla ilgili konuştu. Bu harekatla ilgili İstanbul'daki görüşmelere bahsetti. Bu görüşmelerde hatta bugüne kadar hiç bahsedilmeyen bazı maddelerden bahsetti. Daha sonra nelerden bahsetti? Avrupa Birliği ve NATO ile olan güven kaybından bahsetti. Batı aklını başına alsın, Batı aklını başına alırsa tekrar görüşebiliriz, neden olmasın dedi. Ukrayna sorunuyla yine aynı şekilde. Bunun dışında nelerden bahsetti? Ukrayna'da yine
İsrail-Filistin çatışmalarına değindi.
Aynen, Fransız askeri uzmanlarla ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşanmıştı. Bunlarla ilgili konuştu. Çin'le ilişkilerden bahsetti. İsrail'in Filistin saldırıları, İsrail-İran arasındaki gerilim. Bunların hepsinden güzel bir derleme yaptı. Tüm soruları büyük bir açık sözlülükle yanıtladı. Ve biz de bugün bu konuyu konuştuk. Sizler yine bu röportajın tamamını dinlemek isterseniz haberlere de yine Radyo Sputnik'ten ve Sputnik'in internet kanalından dinleyebilirsiniz. Akşam saat 19'da da yine radyomuzda tekrar yayınlanacak. Herkese mutlu, güzel bir hafta sonu diliyorum.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Haber masası bitti. Siyaset, spor, magazin, bilim, kültür, sanat, dünya ve Türkiye gündemi. En yeni haberler, son dakika gelişmeler. Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Başdımar'la Haber Masası'nda. Haber Masası her gün 13.30'da Radyo Sputnik'te.